Ayrım 20, SS, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, sayfa 188, 35. bölüm. Soylunun dilindeki türkü. Türkü dinlemeyi seversin sen notuyla geldi. Belli ki bir mesajdı bu. Şu nakaratı dinleyince anladık. Sivaslıya doğruluk yeter, çalışkanın izinden gider. Eğilmeden, bükülmeden hey, her zaman hak yoluna gider. Hazırsanız bilinmeyen o türkünün öyküsünü dinleyin. Şimdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Sedat Peker'e verilen polis koruması ile ilgili Habertürk TV ekranında suçladığı isimler vardı. Eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir onlardan biriydi. Şu an ihraç edilmiş durumda. Ama daha kısa süre öncesine kadar İstanbul'un en kritik polis müdürlerindendi. FETÖ borsasında kazandığı paralara, Baylok'tan aldığı rüşvetlere, kapattığı dosyalara dair onlarca suçlama vardı hakkında. Dipnot: Boğaz Manzara'da köşk karşılığında iş adamı Ahmet Taç Yıldız hakkındaki FETÖ evrakını temizlediği iddia edilen eski İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir mahkemede ifade verdi. Taç Yıldız ailesinin bilgilerine sistemden baktırdığını kabul eden Taşdemir, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde özel kalem müdürü görevini üstlenirken Ahmet Taç Yıldız ile birkaç kez görüştüğünü de söyledi. Öyle ki mahkeme dosyalarına göre Özgür Taşdemir'in 1 Ocak 2017 ile 1 Temmuz 2018 tarihleri arasında banka hesaplarında 3.287.770 lira, eşinin hesabında ise 259.339 lira artış vardı. Ama tüm iddialara rağmen sanki bir el hep onu koruyordu. O elin dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan olduğu konuşulurdu. Taşdemir'i manevi oğlu gibi gördüğü söylenirdi. Devletin nikah şahitliği. Özgür Taşdemir 2017'de Habertürk TV spikeri Benan Kepsutlu ile evlendi. Düğünde önemli isimler nikah şahidiydi. Hayır, gelin Kepsutlu'nun mezun olduğu Yeditepe Üniversitesi'nin kurucusu Bedrettin Dalan ile çalıştığı Habertürk'ün Tepe ismi Kenan Tekdağ'dan bahsetmiyoruz. 3 kişi daha vardı. Yakın tarihin en tartışmalı isimlerinden eski bakan Mehmet Ağar oradaydı. Bugün Anayasa Mahkemesi üyesi olan İrfan Fidan oradaydı. Bugün Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına sürülen Mustafa Çalışkan oradaydı. Devletin şahitliğinden yapılan işte bu evlilik şiddet nedeniyle kısa sürede sona erdi. Tam da burada bir kez daha hatırlayalım. İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan ile İçişleri Bakanı Soylu'nun yıldızı hiç barışmadı. Buna rağmen uzun yıllar koltuğunu koruması yakın olduğu Berat Albayrak'a bağlandı. İstanbul Emniyeti demek Cumhurbaşkanı Erdoğan demek sözü de hep fısıldandı durdu. Ancak bu mücadeleyi Soylu kazandı. Çalışkan görevden alındı. Bugün emniyette pasif bir koltuğa oturtuldu. Dememiz o ki Süleyman Soylu'nun Peker'e yakın diye gösterdiği Özgür Taşdemir'in yanına Mustafa Çalışkan'ın ismini de eklemesi tesadüf değildi. Çalışkan ile ilişkisi de türküde. Evet, şimdi gelelim Türkiye. Nasıl bir kendisini sevmekti ki? İstihbarat Müdürü Özgür Taşdemir görevdeyken kendi adına bir türkü yazdırdı ve okuttu. Haliyle sözleri polis müdürünü yerlere göklere sığdıramıyordu. Demir dağları eriterek gelmişler Orta Asya'dan. Oradan gelir Taşdemir namı. Özgürdür atalarının nam saldığı Anadolu gibi deniyordu. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'la ilişkisini de vurgulayan türküde şu sözler de dikkat çekiciydi. Çalışkanın kardeşidir, yarenidir. Yıkılmaz bu gönül köprüsü. Ne verdiği sözden döner ne de özünden. Şerefle yazılmış bu hayat öyküsü. Çok az bilinen bu türkü 2017 yılında el altından dolaşıma sokuldu. Okuyan türkücü de eski bir istihbaratçıydı. Kendisi için bestelettiği ve memleket meselesi vardır aklında, fikrinde, dilinde dedirttiği türküdeki Özgür Taşdemir bugün polislikten ihraç edildi. Ancak iddia olunan büyük servetinin hesabı şu an yargıda. Tutuklanma korkusu ile Gürcistan'a kaçıp 2 aya yakın orada kaldı. Ama korktuğunun başına gelmeyeceğinden emin olsa gerek Türkiye'ye geri döndü. Kuşku yok ki Süleyman Soylu da hem bu türküyü hem de Taşdemir'in aslında neler yaptığını biliyordu. Olay koca emniyette neler oluyor dedirtecek türdendi. 36. Bölüm Adnan Oktar'ın Soylu Yoldaşı. Süleyman Soylu'nun bağlantıları bazen bu kitabın yazarlarını bile şaşırtacak türden. Ama kuşkusuz en ilginci Adnan Oktar ile yakınlığı. Nereden mi biliyoruz? Resmi belgelerden. Şöyle anlatalım. Adnan Oktar grubu hem din anlayışıyla hem elindeki istihbaratı kullanmasıyla yıllarca konuşuldu. Cemaat görüntüsü altındaki bu yapıya 11 Temmuz 2018'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyon başlattı. Cemaat görüntüsü altındaki yapı cinsel istismardan casusluğa, FETÖ bağlantısından şantaja kadar çeşitli suçlamaların hedefindeydi. Söz konusu yapı devlete göre İstanbul'un göbeğinde suç işleme rekoru kırmıştı. Ama nasıl olduysa birileri operasyon gününe kadar görmemişti. Bunun nedeni siyaset olabilir miydi? Gerçekten de onları koruyan bir el vardı. Savcılık mütalasında yapının siyaset bağlantısı şöyle anlatılıyordu. Destekledikleri kişilerin ve siyasi partilerin seçimlerde oy elde etmesini, karşı oldukları kişi ve siyasi partilerin oy kaybetmesini sağlamak için zor ve tehdit uygulamak suretiyle yıldırma, korkutma ve sindirme gücünü kullanarak. Soylu'ya atılan mesajlar. Acaba destekledikleri kişilerden biri Süleyman Soylu muydu? Bunu anlamanın bir yolu var. Sizi operasyon sabahına götürelim. Hakan Erol'un Turnike adlı kitabında o sabahın görüşmeleri var. Dipnot Hakan Erol, Turnike, Kırmızı Kedi Yayın Evi 2021. Okuyucunun notu, aynı kitabı Getem'den de indirebilirsiniz. Saat 06.19. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun özel kalem müdürlüğü telefonuna dikkat çeken bir mesaj geldi. Oktarcıların önde gelen isimlerinden Hüma Babuğ'una AKP Süleyman Soylu olarak kaydettiği numaraya ulaşmaya çalışıyordu. Gönderdiği mesajda şu yazıyordu. Süleyman Bey, bütün evlerimizde polis baskını var şu anda, Adnan Bey dahil. Operasyonu yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti'ydi. Oktarcılar soruşturmada FETÖ bağlantılı olmakla suçlanıyordu. Ancak cemaat Soylu'ya kendilerine FETÖ'nün operasyon yaptığını anlatmaya çalışıyordu. 14 saniye sonra aynı numaraya giden ikinci mesajda şu yazıyor. İngilizlerin derin devleti ile ilgili yaptığımız faaliyetler neticesinde FETÖ'cüler hep saldırdılar, yine saldırıyorlar. Engel olun lütfen. Aradan yalnızca 4 dakika geçti. Soylu'ya 3 mesaj gitti. Saat 6.23'te giden mesajdaki ifade şuydu. Adnan Oktar Bey Kandilli'de. AKP'li ve MHP'li vekillerin de telefonu çaldı. Sadece Soylu mu? Elbette oktarcıların medet umdukları ondan ibaret değildi. 6.25 civarı bu kez 25. ve 26. dönem AKP milletvekili Hüseyin Kocabıyık'a mesaj gitti. AKP Millet TV Hüseyin Kocabıyık 2017 şeklinde kaydedilen numaraya giden notta şu yazıyordu. Şu anda bütün evlerimize polis baskını var. Tayyip Bey'i ve Süleyman Bey'i haberdar eder misiniz? Saat 7.29'u gösterdiğinde oktarcıların telefonu bu kez MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın'a ulaşmak için çalıştı. Edip Semih Yalçın MHP olarak kaydedilen numaraya Hüseyin Kocabıyık'a giden mesajın benzeri gönderiliyordu. Saatler 9.15'i gösterdiğinde Soylu'nun Özel Kalem Müdürlüğü'ne yeni bir SMS atıldı. Vakıf başkanımızı İstinye Polis Merkezi'ne götürdüler. Fena muamele olmaması ve bir komplo olmaması için resmi makamlardan yardımınızı istirham ediyoruz. Belli ki operasyon sabahı oktarcılar ilk olarak İçişleri Bakanı Soylu'ya ulaşmaya çalışarak sürece müdahale etmesini beklediler. Bu beklentinin kaynağı neydi? İki üyeleri o sabah polisle silahlı çatışmaya giren, cinsel saldırıdan casusluğa kadar binlerce yıllık cezaları olan suçlamalara muhatap kalan, savcılığın silahlı örgüt olmakla itham ettiği yapı soyludan neden bu kadar beklentiye girdi? Oktar operasyonu için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyeti ve MİT birlikte çalışma yürütmüştü. Operasyon için düğmeye basılma aşamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da oluru alındı. Ancak Oktar'a yapılan operasyon Süleyman Soylu'dan habersiz yürütülmüştü. Hatırlatalım, o dönem İstanbul Emniyeti'nin başındaki Mustafa Çalışkan ile Soylu arasında gergin rüzgarlar esiyordu. Soylu Çalışkan'ı görevden almaya çalışıyordu, Çalışkan da Soylu'dan şikayetçiydi. Daha sonra Peker'in açıklamalarına gösterdikleri tepkilerle kamuoyu önünde de karşı karşıya geldiler. Oktar dosyası iki isim arasındaki bir başka krize dönüştü. Soylu kendi polisinin operasyonunu İstanbul Emniyeti'nden değil Oktarcılardan öğrendi dedik ya. Nedeni basit. Çünkü Soylu'nun haberi olursa operasyonun sızacağı düşünülüyordu. Ne acı bir iddia. Oktarcıları takip eden İstanbul polisleri Soylu ile Oktar grubu arasındaki yakınlığın farkına varmıştı. Bu nedenle operasyon bakana duyurulmadan yapıldı. Soylu'nun görev verdiği Oktarcılar. Nitekim Soylu Oktar yakınlığı mahkeme tutanaklarına da girdi. Sanıklar sorgularında Soylu ile ilişkilerini anlattılar, tek tek aktaralım. Sanık Altuğ Müştak Berker. Biz efendim hükümetimizin bize verdiği bir görevle biz Ankara'da büyükelçiler ile görüştük. Yani ismi zikretmek zorundayım. Sayın Başkanım mecburum. Çünkü Sayın Süleyman Soylu'nun özellikle bizden bir ricası vardı. Sanık Bora Yıldız. Sayın Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı, kendisi o zaman Başbakan Yardımcısıydı ve Sayın Yalçın Akdoğan onların bilgileri ve ricalarıyla yapıldı. Orada çok güzel bir hizmet verildi. 70 tane büyükelçilik tek tek ziyaret edilip bunların FETÖ ile yaptığı kahpelikler anlatıldı. Sanık Kartal İş. Sayın Bakanımız Süleyman Soylu, Sayın Bakanımız Yalçın Akdoğan'ın ricaları üzerine Ankara'da büyükelçilikleri dolaştık. Bize devletimiz bir şey söylerse biz onu yaparız. Mahkeme başkanı size mi söylediler? Sanık Kartal İş. Yok yok, Eda Hanım'la Hüba Hanım'a. Mahkeme başkanı, peki bir kayıt almadınız mı? Sanık Altuğ Müştak Berke. Hayır, sözlü bu. Mahkeme başkanı, kim söyledi? Sanık Berker, Sayın Süleyman Soylu, ben onu eskiden de tanırım, yani Demokrat Parti zamanından da tanırım. 2014'ün MÜSİAD toplantısında Sayın Başbakanımız ile karşılaştım. El sıkıştık, hal hatır sorduk. Sayın Süleyman Soylu onu uğurladı, arabasının kapısını kapattı, yanıma geldi. Bu elçilik görüşmelerini ilettim Tayyip Bey'e dedi. Sanık İbrahim Tuncer, Sayın Süleyman Soylu ve Sayın Yalçın Akdoğan o dönemde AK Parti Genel Merkezi'nde görevlerdi. Bizim arkadaşlarımızdan Eda Babuğna ve Hüma Babuğna ile de çok sıkı teşriki mesaileri vardı. Sanık Tarkan Yavaş, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ile Sayın Yalçın Akdoğan'ın talebi, bilgisi ve rızası ile bazı arkadaşlarımızın 70 adet büyükelçiliği ve konsolosluğu ziyaret ederek FETÖ silahlı terör örgütünün ülkemiz aleyhine propagandalarına karşı... Sanık Sinem Hacer tez yapar. Sayın Süleyman Soylu dönemin genel başkan yardımcısı, Sayın Yalçın Akdoğan dönemin başbakan danışması. Kendilerine de sorabilirsiniz. Kendilerinin bizden faaliyetlerin yani Türkiye'nin politikalarının anlatılması konusunda talepleri olmuştu. Sanık Ferhunda Eda Babuğna. 70 kadar büyükelçiliği dolaştık. Sayın Yalçın Akdoğan'ı ve Süleyman Soylu'yu adım adım bilgilendirdik. Sonrasında Tayyip Bey'den teşekkür mesajı geldi bize. Sanık Ayşegül Hüma Babuğna. Süleyman Soylu Beyefendi'yle aylarca faaliyet yaptık. Sanık Fatma Ceyda Ertüzün. Ben gözaltına alındığım gün Ankara'da gözaltına alındım. Kaçmıyorduk, arabada oturuyorduk. Hatta Hüma kardeşim Süleyman Soylu Bey'i aradı. Zaten bu gözaltına alınmadan bir gün önce de biz Süleyman Soylu Bey'le Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısında bir sosyal mekanda karşılaştık. Sohbet etti, elimizi sıktı güler yüzle. Hatta iki defa döndü, bir daha elimizi sıktı. Biz yıllardır tanırız Süleyman Soylu'yu. Uzatmayalım. Anlattıklarına göre Oktarcılar Süleyman Soylu ile yakın ilişkideydi. Öyle ki büyükelçilikleri Soylu'nun bilgisi dahilinde dolaşıyorlardı. Zaman zaman onunla görüşüyorlardı. İstanbul Emniyeti'nin yaptığı operasyondan bir gün önce bile temas yaşanıyordu. Operasyon sabahı da ilk onu arıyorlardı ama Soylu'nun operasyondan haberi yoktu. Mahkeme dosyasında onlarca büyükelçilik görüşmesinin notları var. Misal İngiliz Büyükelçiliği'nde anlatılanlar şöyle not alınmış. Gülen cemaati ve hükümet arasındaki gerginliğin Türkiye'nin istikrarını bozduğu, istikrarı bozulmuş iç meseleleriyle uğraşan Türkiye'nin dünyanın Avrupa ve İngiltere'nin aleyhine olacağı yukarıda bahsedilen delillerle anlatıldı. Devletin Dışişleri Bakanlığı varken neden bir cemaat FETÖ işiyle görevlendirilir? Barışmak için olabilir mi? Oktarcıların elindeki Soylu arşivi. Soylu'nun haberi yoktu dedik ya, operasyonun ardından Adnan Oktar yaptığı açıklamada İçişleri Bakanı'nın olanlardan haberinin olmadığını söylemişti. Haksız da değil. Herhalde Soylu'dan haberi olsa operasyondan bir gün önce Oktarcı isimlerle böyle sıcak bir görüşme yapmazdı. Anlatılana göre dev operasyonlar mutlaka Ankara'daki güvenlik bürokrasisine önceden bildiriliyor. Ancak söylediğimiz gibi hem İstanbul'daki savcılık hem de İstanbul Emniyeti operasyonu Ankara'ya haber vermeden yaptı. Peki operasyon sonrasında ne mi oldu? Bize nasıl haber vermezsiniz denemediği, çünkü sızdırabilirdiniz yanıtının alınmasını istenmediği için herhangi bir inceleme soruşturma yapılamadı. Bunun yerine Ankara'da teknik ve mali şubenin bağlı olduğu müdürlüklerdeki kritik isimler görevden alındı. Nitekim Sedat Peker krizinden sonra İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da kızağa çekildi. 15 Temmuz'un kahramanı olarak tanıtılan müdür, Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı'nda Interpol Dairesi'nden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görevlendirildi. Ancak kendi görev alanına giren konularda bile Soylu'nun olduğu toplantılara çağrılmıyordu. Sahi Oktarcıların elinde Soylu ile ilgili ne var? Mutlaka bir şeyler var. Nereden mi biliyoruz? Onu da mahkeme dosyalarından. Şöyle anlatalım. Hani son dönemde Sedat Peker'in sözleri sayesinde limanları tartışıyoruz ya. Limanlarda yaşanan tuhaflıklar aslında çok eskiye dayanıyor. Sizi 2004 yılına götürelim. TCD'de o yıl 15 Temmuz'da İzmir Limanı'nı yükleme ve boşaltma işini ihalesiz bir şekilde iki şirkete verdi. Bu iki şirket Reha Denizcilik ve Radem Lojistik'ti. İhale olsa bu şirketler asla bu işi alamayacaktı. Çünkü biri 13 Temmuz, öteki 14 Temmuz'da kurulmuştu. Çiçeği burnundaki iki şirketin ortak bir noktası daha vardı. AKP'li siyasetçi Rahmi Genç iki şirketin de ortağıydı. Her yıl 10 milyonlarca dolar iş yapan Türkiye'nin en karlı limanlarından biri olan İzmir Limanı belli ki siyaset aracılığıyla ballı sözleşmeyle 15 yıllığına birilerine teslim edilmişti. Liman gelirinin %80'ini şaibeli şirketin aldığı akıl almaz sözleşme o yıllarda kamuoyunu ayağa kaldırdı. İktidar sıkıştı. TCD'de iptal kararı aldığını açıkladı. Rahmi Genç, Reha Denizciliğin ortaklığından ayrıldığını açıkladı. Gel gelelim mahkemeye düşen iptal davası yıllarca sürdü. 22 Ocak 2010 tarihli haberde yılan hikayesine dönen olay şöyle anlatılıyordu. TCDD'nin kararı üzerine mahkemeye giden Reha Denizcilik, 5 yıl sonra fesih kararını iptal etmeyi başardı. Peki TCDD'nin rekabet kurumunu ve özelleştirme idaresi başkanlığını bile devre dışı bırakarak ihalesiz liman verdiği Reha Denizciliğin asıl sahibi kim? Zor değil. O dönemin haberlerinde bu da yazıyor. Hasan Basri Güner. O kim mi? 1999 yılında Oktar grubuna yapılan operasyonda tutuklanan mürit. Güner 2008 yılındaki operasyondan kaçarak kurtuldu. En son Çin'de firari bir hayat sürüyordu. 29 Temmuz 2018'de hükümete yakın gazeteler Güner'in taşıdığı Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun iptal edildiğini yazdı. Anlatılana göre İzmir ihalesi ona öyle para getirmişti ki Güner Oktar grubuna 2 valiz dolar ile geldi. Güner'in Oktar'ın müridi olduğu gizli bir bilgi de değil. Bir zamanlar onu anlatan haberler medyada yer almıştı. Ancak Güner'in gruptaki görevi yazılıp çizilmedi. Güner grupta montaj, dublaj ya da kaset maset işlerinden sorumluydu. 1999 yılındaki operasyonda Güner'in işi şöyle anlatılıyordu. Kasetler hazırlanır. Sanık Hasan Basri Güner'e verilir. Hasan Basri Güner bu kasetleri Adnan Oktar'a teslim eder. Bu kasetler ileride gruptan çıkmak isteyen veya sağda solda konuşan kızlara tehdit unsuru olarak kullanılmak üzere muhafaza edilir. Güner de kendi ifadesinde çektiği cinsel içerikli kasetlerin ne işe yaradığını açıkladı. Adnan Hoca bu görüntülerin çekilmesi halinde bu kadınların aleyhimizde konuşamayacaklarını, bunları sır gibi saklayacaklarını söyledi. Bu aşamada bir kardeş, düşman olduğumuz bizi sevmeyen, bizi çekemeyen kişi veya grupların da bu şekilde gizli olarak uygunsuz görüntü alınmasının, bu şahısların bizim hakkımızda olumsuz sözlerini durduracağını, konuşmaları halinde bu görüntüleri kamuoyuna sunarak, işte bu insan böyle bir insandır mantığını yaratıp, biz de o şahsın nasıl bir insan olduğunu gösterebiliriz dedi. Adnan Hoca onu kabul etti. Bunun üzerine benim mesleğim ve eğitim durumum elektronik ve elektrik yüksek mühendisliği olduğu için bana bir ekip kurmam talimatını Adnan Oktar verdi. Gerçekten de Hasan Basri Güner'in dinleme kayıtlarında pek çok ünlü isme karşı yapılan montajlı kumpasların izleri çıktı. Grubun hedefindeki gazeteciler ve politikacılar kimi gizli çekim, kimi montajlı görüntülerle kamuoyu önünde küçük düşürülüyordu. İşte bu işlerin sorumlusu Hasan Basri Güner'di. Bu kadar değil. Grup bu işlerde elindeki imkanlarla ya da telefon şirketlerindeki adamlarıyla yaptığı yasal dinlemeleri de kullanıyordu. Çok ilginç, 1999 yılında gruba yapılan operasyonda bir dizi ismin dinleme arşivi çıktı. O listede bugünün ünlü bir siyasetçisi vardı. Doğru tahmin ettiniz, Süleyman Soylu da o isimlerden biriydi. Eski Emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan'ın imzaladığı Mehmet Ağar, Celal Adan, Hayri Kozakçıoğlu gibi isimlerin dinleme kayıtlarının Oktar grubunda yakalandığının anlatıldığı belgede şu yazıyordu. Süleyman Soylu'ya ait 23 sayfa konuşma detayları. Tuhaf olay bize AKP iktidarının durumunu gösteriyor. 1999 yılında Adnan Oktar grubunun telefonlarını dinlediği Süleyman Soylu bugün İçişleri Bakanı oldu. Ne ilginçtir ki Adnan Oktar grubunun en samimi olduğu, zaman zaman ziyaret ettiği, polisin operasyon yaptığı, sabah bile irtibat kurduğu bakan da Süleyman Soylu'nun ta kendisi. İnsanın aklı almıyor değil mi? Bu kadar değil. Oktar'dan Soylu'ya şikayet. Soylu'nun bu grupla bağını ortaya koyan ilginç bir delil daha var. Bizzat Adnan Oktar'ın elinden çıkmış bir mektup. O mektubun tamamını ilk kez bu kitapta göreceksiniz. Adnan Oktar cezaevine girdikten sonra kağıdı kalemi eline aldı, destekçisi olduğu Soylu'ya bir mektup yazdı. Cezaevinden ona postaladı. Elbette bu sayede de mektup arşivlere girmiş oldu. Mektup şöyle başlıyordu. Değerli bakanım, size daha önce de mektup yazmıştım. İçim rahat etmedi, bir daha yazmayı uygun buldum. Bize yapılan operasyonda bir gariplik var. Tayyip hocama haber vermeden operasyonu yaptılar, size de bilgi vermediler. Daha önce de Soylu'ya mektup yazdı anlaşılan Oktar, Soylu ile yakınlığını şöyle tarif ediyordu. Sizlerden yanayım, sizlerin dostu kardeşiyim. Bir şey söyleseniz hemen yerine getiririm. Şunu düzen, şunu şöyle yap deseniz yaparım. İşin ilginç yanı, Oktar o mektupta Mustafa Çalışkan'ı Soylu'ya şöyle şikayet ediyordu. Polis içinde bu konuyu kendine ana konu edinmiş, nefret dolu, kinli, gözü kararmış bir kişi var. Devlet terbiyesi ile devlet şefkati ile alakası pek yok gibi. Kimin motive ettiğini de anlayamadım. Davasının altının boş olduğunu anlatan Oktar 4 sayfalık mektubunun son sayfasında ise Soylu'ya şöyle sesleniyordu. Sayın Süleyman Soylu, ben sizi hep övdüm, hep korudum. Hakkınızdaki dedikodulara anında cevap verdim. A9 TV'den. Bu bilgileri dijital depomuzdan polis aldı. Oradan bilgilenebilirsiniz. Oktar'ın mektubunun tamamını kitabımızın sonunda bulabilirsiniz. Soylu kendisi için saksıda yetişmedim demişti ya. İlişkilerine bakınca her toprakta çiçek açmış gibi görünüyor. Belki de başarısının sırrı da bu. 20. ayrımın sonu. Sayfa 199.